Ayrım 46.
Aldırmazlık, duyarsızlık popülizmle ittifak yapıyor, kurnazlık daha çok sayılıyorsa, toplumsallık düşüncesi gözden düşmüşse, bireysel çıkar kutsanmış, para saygınlığın ölçütü olmuşsa, kara para mal gidiyor sata taş çıkardırcasına, diskoteklerde ve düğünlerde aklanmışsa, bundan daha iyi yolsuzluk ortamı bulunamaz. Türkiye bugün bu olguyu yaşıyor. Yaşam biçimi ve felsefesi bu olunca tepkisi ne olur toplumun? Sürgüt kirletilmekten utanma duygusunu yitirmiş toplumun fotoğrafı bu. Fırsatları değerlendirme kurnazlığı erdem pazarında. Yeraltı gerçekleri başarılı olma sanatının kurallarını topluma öğretiyor. Toplumsal dayanışma bel vermiş. Yer altındakiler öte yakanın kurallarını yer üstündeki beri yakadakilere zorluyor. Onlar aslında öte yakadakileri lanetlerken bile kendi iç sesleriyle barışık değiller. Daha önce değindiğim gibi gizlice hayrandırlar onlara. Bunu itiraf etmeliyiz. Çünkü böyle olmasa Engin Civanların, Selim Edesler'in aşkları söz konusu olduğunda dinleyecek onca kulak olur muydu? Olumsuzların ahlakı kurumsallaşmıştır. Buzdağının görüneniyle yetinen sokağın insanı umudunu yitirmiştir. Son tanrı rolündeki medya pazarı kullanırken olanları hem kimileyin abartıyor, kınamanın da ötesinde yargıç gibi yargılayıp mahkum ediyor ve hem de bunu paraya dönüştürerek gerçekleri metalaştırıyor. Geriye tek bir vicdan kalıyor. Tek sığınak o. Ben ondan umudu kesmedim. Eğer bir yazarın dediği gibi maymundan umudu kesen tanrı insanı yaratmışsa, keserci mantığının ürünü yabanıl kapitalizmden umudu kesen insan da saydam çoğulcu demokrasiyi yaratmıştır. Vicdan o rejimde yörüngesine oturacaktır. İnsan yeniden yaratılacaktır ve en yumuşak yastık olan vicdana başını koyup huzurla dinlenecektir. Ama uyuyamayacaktır. Kamuoyu her tür çapsızlığa yozlaşmaya seyirci ise bu da bir etken. Eski bakanlardan rahmetli kahveci, rüşvetin akçalı portresinin 25 trilyon olduğunun belirlendiğini söylemişti. Gallup'un araştırmalarına göre toplumun %51'i ekonomik iyileşmeden, %27'si zengin olmadan yana. Su akarken küpü doldur sözü yerinde mi sorusuna %62 evet diyor. Çalışmadan köşeyi dönmek mi sorusuna %74 doğru diyor. İnsan gönüllü olarak devlet memuruna bağış yapar mı sorusuna %44 evet diyor. Toplum ayıbı alkışlıyor. Bir toplum otobüse arkadan binene, yere tükürene, gürültü edene, adam sendecilikle, mime gerekçilikle tepki göstermezse, ödediği verginin de hesabını elbette sormayacaktır. Sağda solda görünen dağınık birkaç tepkici de direnişinden vazgeçecektir. Kimseden kahramanlık istemeyelim. Dikkat ederseniz, toplumun yaşam biçimi ve düzen anlayışıyla tepkisizlik olgusu birbirine denk düşüyor. Tepkisizliğin bir nedeni de herkesin biraz kural dışı yaşaması ve paranoya içinde olmasıdır. Bir kısır döngü içindeyiz. Çevrenize bakınız. Çoğu insan hazine arazisindeki kaçak inşaatta oturuyor. Çoğu kaçak elektrik hırsızlığını işliyor. Herkes trafik kuralını çiğniyor. Böyle bir toplumda tepki olur mu? Olsa ne yazar? Kim kimi denetleyecek, kovalayacak? Unutmayalım, tepkisizlik bir suç nedenidir. Devlet etkeni. Yukarıda da belirttiğim gibi demokratik, çağcıl toplum devletten vazgeçemez. Çünkü devlet kamusal gereksinmeler için zorunludur. Devletin olduğu her yerde kamusal etkinliklerin yürütülebilmesi için 3 öğeye gerek vardır. Birincisi bu etkinlikleri yürütecek insanlar, görevliler. Bunların ağzı vardır yemek için, bedenleri vardır giyinmek ve korunmak için. İkincisi, kamusal etkinlikleri yürütmek için görevlilerin kullandıkları yetkiler vardır. Üçüncüsü, bunların buyruğuna verilen mal varlığı, paralar vardır. İnsan, yetki, mal varlığı. İşte suç işleyen ve işletmeye elverişli 3 öğe. Böyle bir devletin ekonomi alanında da işler yaptığını düşününce, yolsuzluğun akıl almaz boyutlara ulaşacağı kaçınılmazdır. Fonlar, döner sermayeler, vakıflar, ihaleler yolsuzluğa elverişli ortamlar yaratır. Böyle bir devlette kuralları, yasakları aşabilmek, ne pahasına olursa olsun işi bitirmek için becerikliler türeyecektir. Evinde kaçak elektrik kullanan, hazine toprağında bina yapan açık gözler başarılı görülecek, namusluluk saflıkla eş anlamlı sayılacaktır. Büyüyen devlet 40 kuplu kazan, bir kopundan da sen tut kazan devletidir, bir suç kışkırtıcısıdır. Her yasak yolsuzluk üretir. Ormanda tarla açmak, odun kesmek yasaksa rüşvet nedeni var demektir. O zaman ya insanlara ekecek bir arazi verilmeli ve ısınma yolu gösterilmeli ya da bu yasaklardan vazgeçilmelidir. Rüşvetin oranı her ülkede yasaklara göredir. Böyle bir devlette toplumda kısaca ortamda olacaklar bellidir. Her şeyden önce siyasal örgüt ve onun işleyişinin bireyler üzerindeki baskısı saygın kişileri armağan adı altında rüşvete zorluyor. Kentlerde, devletlerde ak yaka suçu denilen pasta parçasının büyük bölümü, sözleşmeler gereği malzeme alım satımına ilişkin kararlarda söz konusudur. Rüşvet birçok resmi görevlinin sosyoekonomik düzeyini yükseltmeye katkıda bulunuyor. Kuşkusuz hem ak yaka hem de mavi yaka suçlarını işleyenler her yerde azınlıktadır. Ama her ikisi de bir gerçektir. Ayrıca her meslek, her makam suçlar tablosuna bir fırça darbesiyle katılıyor. İşte karamsarlık doğuran tablo bu. Oysa 100 yılın başında Fransız Adalet Bakanlarından de Lanesson şöyle diyordu. Görevliler arasında suçlu pek azdır. Çünkü onlar belli günlerde maaş alır, sonra emekli olurlar. Mütevazı bir yaşama alışmışlardır. Ardından da şöyle ekliyordu. Ne var ki kimi yönetimlerde suç işlemedeki kolaylık nedeniyle suçlulukta artışlar görülüyor. Öyleyse neler değişti de her ülke yolsuzluklardan dertli? Yukarıda da söyledim. Durkheim belli oranda suçlusu olmayan toplumu dinamizmini yitirdiği için sağlıksız diye niteliyor ve Sokrates örneğini veriyordu. Ona göre Sokrates gerçekten suçluydu ve yasalara göre hükümlülüğü yerindeydi. Ama onun suçu yeni bir ahlak geliştirmişti. O nedenle Durkheim'in gözünde suçlu, toplumsal yaşamı düzenleyen bir ajandır. Ama bizim ajanlarımız Durkheim'in öngördüğü sayı duvarını çoktan aştılar. Toplum barışını tehdit etmeye başladılar. Üstelik bilinmeyen karanlık sayı bu suçlarda oldukça önemli. Peki bu suçları kim, ne zaman, nerede, nasıl işliyor? Yolsuzluk suçlarını işleyenler genelde görevlilerdir. Her kademeden. İşledikleri yerler belli makamlardaki nüfuzun ya da yetkinin kötüye kullanımıyla oluyor. Ne zaman ve nasıl işliyor? Yetkililerin verdiği olanaklardan yararlanarak, yetkiyi kötüye kullanarak. Peki hangi ortamda işliyorlar? Lacassan suçlulukta çevre etkisini şu sözlerle özetlemişti. Toplumlar müstahak oldukları suçlulara sahip olurlar. Toplumsal çevre suçluluğun ekilip biçildiği sulak, kaynayan bir bölgeyi bulduğu anda önem ve güç kazanır. Her insanda bir suçluluk potansiyeli bulunduğu gözetilirse, rastlantı suçlularının böyle bir ortamda suç eşiğini hemen aşacakları muhakkak. Roma'daki ünlü bir kilisenin çevresinde gecelere fuhuş yapılıyordu. Kolluk güçleri, baskınlar bunu önlemeye yetmiyordu. Feri belediyeye o yöreyi aydınlatmalarını öğütledi. Öğüde uyuldu. Fuhuş orada bitti. Çünkü suç mikrobu aydınlıktan ürker. Devlette gizlilik, hikmeti hükümet geleneğinin çağ dışı bir kalıntısıdır. Öyle ki, Çernobil olayından sonra ülkemizde de esen yelin yönü yabancı elçiliklere bildiriliyor ama halktan gizleniyordu. Böyle bir ülkede yolsuzluk elbette olur. Demek bu tür suçlar ilkin devlet denilen örgütte işleniyor. Eğer bu devlet hem en büyük işveren hem de en büyük alıcı müşteri ise ortam yolsuzluğa daha da elverişlidir. Çünkü harcama ekonomisi bunu ister istemez yaratacaktır. Ticaret, sanayi ve kentleşmenin gelişmesi bürokratik yapıyı olabildiğince karmaşıklaştırmıştır. Uzmanlaşmış bürokrat vazgeçilmez bir öğe olmuş ve kendini ağırdan satmıştır. Enflasyon tam bir hırsız. Devletin polisi onu kovalayacak yerde ona yenilen dar gelirliği kovalıyor. Sartre'ın bir sözü vardır. Benim bulantı adlı yapıtım aç insanın yanında hiç kalır. Eğer devlet düzeni görevlisini ve çocuklarını açlıkla namus arasında bir seçim yapmaya zorlarsa, yolsuzluk, hırsızlık, fuhuş artar. Özellikle olağanüstü savaş, ekonomik bunalım gibi dönemlerde bunlarda patlama olur. Bir Fransız yazar şöyle demişti. Ben Fransızım. Fransa'yı elbette severim. Hatta ona taparım. Ama Fransa beni aç bırakırsa onu satarım. İkincisi, sermaye görevlileri ve dolayısıyla devleti satın alır. Üçüncüsü, gelir dağılımı bozulmuşsa yolsuzluk artar. Dördüncüsü, kimileri sırf sistemin yarattığı adaletsizliğe tepki olsun diye çalma çırpmaya başlar. Beşincisi, mesleki yozlaşma önemli bir etkendir. Altıncısı, tüketimin kamçılanması yolsuzlukları da kamçılar. Almayan öbürü aldı ama bir şey olmadı deyip tüketim açlığını gidermek için rüşvete yönelir. Böylece toplumsal değerlerin yozlaşmasına dayalı bir düzen kurulur. Bu düzende her şeyin bir bedeli, fiyatı var. Ama değeri yoktur. Çünkü saygınlık ve siyasal süreç paraya, servete teslim olmuş, bağımlı kılınmıştır. Siyaset ticaretten komisyon ister. Alanın da satanın da memnun olduğu bir aile içi alışveriştir bu. Eski Yunanlılarda, Atina'da, iyi yurttaş olmanın ölçütü zenginlikti. Gerçi memur ayrıldığında hesap veriyordu. Hangi yargıcın duruşmaya katılacağı belli değildi. Bunlar rüşveti bir ölçüde engellerken, zenginlik ölçütü rüşveti kışkırttı. Bugün de ölçüt bu. Ben zenginleri severim sözünün başka anlamı olabilir mi? Bugün söz gelimi bağış deniyor. Ama bu bir zorunlu bağış. Bağış gönüllülük ister. Zorunluysa bu bir bağış değil, düpedüz yiyiciliktir. Devlet bunu resmen yapıyor. Armağan deniyor. Her armağanın büyüleyici, gönül alıcı, baştan çıkarıcı bir gücü vardır. En çok görevlilere ve kadınlara verilir. O görevde olmasaydınız, o armağan size verilir miydi? Hayır, öyleyse o rüşvettir. En azından ileriye dönük olarak memuru zayıflatma girişimidir. Platon şöyle demişti, armağanlar yüce tanrıları bile yola getirirler. Bir kurtuluş savaşının aynı zamanda açlık, yoksullukla da savaştır bu, yalnız düşmanla değil. Distansı dürüstlüğünü, bir de bugünün yöneticilerinde bile egemen olan köşeyi dönme anlayışını, yönetenlerdeki servet tutkusunu düşünelim. Balık baştan kokarsa düzen çürür. Sade'nin bir sözü vardır. Eğer hükümdar köylünün yumurtasını alırsa, adamları, ordusu, bütün tavukları yanmalar. Politik yozlaşma yolsuzluğu sıradanlaştırırsa, ahlak dışı olmaktan çıkarırsa, ona bulaşmak istemeyen onurlu insanlar, politikadan, ekonomiden ve devlet yönetiminden uzaklaşırlar. En azından marjinalleşme başlar. Tıpkı kötü paranın iyi parayı kovması gibidir bu olgu. Bugünkü sistemde Osmanlı'daki rüşvetin günümüze uyarlanması gibi bir şey de var. Osmanlı'da en iyi geçim yolu memurluktu. Memurluğu ele geçirmek için eski Roma'da da olduğu gibi sadrazamlık içinde rüşvet veriliyordu. Öte yandan memurlar geleceklerinden emin değillerdi. Geleceğini atılmadan güvenceye bağlamak için rüşvet aldı memur. Elbette tek neden bu değil ama bu da var. Görünen o ki günümüzde de halkın arpalık dediği yere gelen politikacı, politik yarışmada harcadıklarını bir an önce toplamaya savaşıyor. Bu yozlaşmada bir etken, eski Roma'da da, Osmanlı'da da, bugün de aynı anlayış ve aynı sonuç, rüşvet. Yolsuzluklar neleri örselerler? Bu ürkütücü tablo üzerine neden önce insan beynini yoruyor? İnsanlık yolsuzluklarla savaşınca hangi değerler, ilkeler ayakta kalacak? Şimdi bunları görelim. Kamu yönetimi hem örgüt hem de işleyiş açısından çağcıl devlette korunmaktadır. Çünkü demokratik devlette kamu yönetiminin kimi özelliklere, niteliklere sahip olması zorunludur. Eğer bu nitelikler bulunmazsa, kamu yönetimi amacından sapar, saptırılır. Toplum kamu yararına işlemez. Kimi kişi ya da grupların çıkarına işler. Bunun toplumsal barışı bozacağı, ayrım gözetilmeksizin, eşit ve yansız hizmet anlayışına ters düşeceği açıktır. Bu nedenle de kamu yönetimi ve işleyişinde kimi ilkeler benimsenmiştir. Çünkü devlette görev alanlar, devlete karşı belirlenen bu nitelikler içinde davranacak, devletin görevlileri aracılığıyla ilişkide bulunduğu halk da devlete ve görevlisine güvenecektir. Görülüyor ki görevli ilişki açısından halktan çok devlete yakındır. Devlet ise bir güçtür. Görevli yönetsel görevini yaparken bu gücü temsil eder ve kullanır. Eğer görevli bunlarda sapma yaparsa devlet onu cezalandıracaktır. Bu cezalandırmanın mantığı şudur. Devlet bir bakıma her an kendine karşı düşman olmuş ya da olmaya aday birini cezalandırarak kendine olan güveni korumak zorundadır.
Bu yüzden de her devlette, görevlerde, görevlilerin uyacağı belli değerler, ilkeler vardır. Birincisi dürüstlüktür. Kamu yönetiminde görev alan kimse ilkin bu yönetime karşı dürüst davranmak zorundadır. O nedenle bu görevi gereğince görevde kullanacak para ve eşyayı yalnızca o alanda kullanmalıdır, kendi çıkarına değil. Zira her kamu kuruluşunun belli bir mal varlığı vardır. Bunu görevli kendi çıkarına kullanırsa kamu görevi yapılamaz. Zimmet suçu işte bu gereksinmeyi karşılar.
Ancak Manzini ve Antonesi'nin dedikleri gibi zimmet suçuyla korunan yarar, değer yalnızca dürüstlük, moral gelişme ve halkın siyasal yetişimi değildir. Ayrıca devletin mal varlığı da korunmaktadır. Eğer fail görevli memur olmasaydı, suç, mal varlığına karşı suçlar arasında yer alan inancı kötüye kullanma cürmünü oluşturacaktı. O nedenle zimmet çok konulu bir suçtur. İkincisi yansızlıktır. Kamu görevi yapılırken herkese eşit davranmak gerekir. Yansızlık ve dürüstlük, rüşvet ve yiyicilikle bağdaşmaz. Görevlinin görevini yaparken insanlardan para alması, ayrıca kamu yönetimine güveni de sarsar. Kamu görevinin satın alınmayan kişilerce yürütüldüğüne inanılmalıdır. Üçüncüsü disiplindir. Kamu görevini yürüten kimse görevini yasal sınırlar içinde yapmalıdır. Tersi durumda keyfi davranma, görevde yetkiyi kötüye kullanma suçları ortaya çıkar. Zira görevli devlet yönetiminde özel hukuktaki hizmet, iş bağının yanlara yüklediği yükümlülüklere oranla daha çok ve daha katı yükümlülükler içindedir. Dördüncüsü bağlılıktır, sadakattir. Görevli görevinin gereği öğrendiği bilgileri görevi dışında kullanamaz, sır saklamakla yükümlüdür. Beşincisi kamu görevlerinde süreklilik, kesintisizliktir. Kamu görevi kesintiye uğratılırsa görevi savsama, işi bırakma suçları işlenir. Altıncı ilke, kamu görevinin yerine getirilmesinde özgürlüğün barışın sağlanmasıdır. Onu örseleyenler, ona direnenler cezalandırılırlar. Yedincisi saygınlığın korunması ilkesidir. Memurluk görevi gasp edilemez. Nüfuz ticareti yasaktır. Görülüyor ki çağcıl yasalarda kamu devlet yönetimiyle ilgili varlıklar, menfaatler, değer ve ilkeler hem görevlilere hem de sade kimselere karşı korunmuşlardır. İşte bu ilkelerle, değerlerle devletin ve görevlisinin yansızlığı, güvenilirliği, satın alınamazlığı, özlü anlatımla saygınlıkları korunmaktadır. Bu değerler, ilkeler öylesine önemlidir ki doğan mal varlığı zararı pek az olsa bile işlenen eylem suçtur ve de yakınmaya bağlı olmadan kendiliğinden kovuşturulur. Burada yeri gelmişken bir noktaya dikkati çekmek istiyorum. 3 Kasım 1996 Susurluk olayı üzerine gösterilen tepkilerin yoğunluğu karşısında kimi çevreler devleti yıpratmayalım kaygısına düştüler. Bu kaygı bir oranda yerindedir, ancak abartılmamalıdır. Devlet soyut bir kavramdır. Yukarıda da belirtildiği gibi yolsuzluklarla yıpratılır. Devlete olan güven duygusunun yitirilmesine yol açanlar, yetkileri kötüye kullanarak suçu işletenler kovuşturulmazlarsa devlet daha çok yıpranır. Bu yüzden ağacı ve ormanı birlikte görmeliyiz. Kökten devletçi bir anlayışla devleti kutsallaştırır, eylemleri bireysel olarak nitelersek ormanı göremeyiz. Devletin dokunulmazlığı yoktur, olamaz da. Ancak bu dokunulmazlık peçelemesiyle işlenen suçlar örtbas edilir ya da bu izlenim yaratılırsa yıpranan devlet iyice çökecektir. Kendimizi aldatmayalım. Deve kuşu belki de en önemli organı olduğu için başını kuma gömer, kendini aldattığı için değil. Ancak devlete dokunmayalım kaygısıyla suçlular yargıdan kaçırılırlarsa, devlet kavramı değil, devletin kendisi çökecektir. Kavram fetişizmi, hedef saptırmanın gerekçesi olamaz. Birlikte yaşamanın bütün bu toplumsal değerlerini korumak, son çözümlemede aslında devleti değil insanı korumaktır. Onu mutlu bir yaşama kavuşturmaktır. Bunun yollarını bulmak ise hepimize düşer. Çözümler, öneriler. Bu ise bilimsel temele dayanan bir suç ve ceza politikasını gerektirir. Suç ve ceza politikası bir ülkede devletin suçluluk olgusuna verdiği yanıttır. Suç bilimi ceza ve yargılama hukukuna, tarihsel ve bilimsel verilere göre saptanan bir disiplin, bilim ve sanattır. Türkiye uzmanlarıyla araştırmalara girmeli ve tezelden yolsuzlukları önleyen bir suç ve ceza politikası saptamalıdır. Böyle bir politika kulaktan dolma ve prefabrike bilgilerle, slogan boyutlu ucuz yargılarla belirlenemez. Susurluk yalnızca susurlukta değil, bugün her yerde var. Niçin? Ciddi bir suç ve ceza politikası izlenmediğinden. Şunu unutmayalım, suç ve ceza politikası terimini ilkin Feuerbach kullandı, hem de yolsuzluklarla savaşım için. Feuerbach 1812'de rüşvet üzerine yaptığı bir yapıtta devletin bu konuda izleyeceği suç ve ceza politikasını özetlemiştir. Yazara göre görevliler maaş açısından doyurulmalıdır. Bu yapılmazsa görevli satın alınır ve öbür suçlara da özendirilir. Feuerbach'a göre rüşvette kullanılan araç maddi çıkarla sınırlandırılmamalıdır. Tutkular, zevkler, şehvet de bu araçlar arasına sokulmalıdır. Bundan başka Feuerbach, rüşvet alan kişinin kamu hizmetinde yetersizliği ortaya çıktığında yaptırımın buna göre saptanmasını ister. Ona göre görevli rüşvet önerisini ihbar etse bile cezalandırılmalıdır. Bu düşüncelerin çoğu çağcıl ceza yasalarına girmiştir. Kanımca yolsuzluklara karşı uygulanacak suç ve ceza politikası iki aşamalı olmalıdır. Önleyici ve caydırıcı önlemler. İlkin önleyici önlemlerden başlayalım. Burada Pareto ya da 80/20 kuralına uyulması yerinde olur. Bu kurala göre nedenlerin %20'si sonucun %80'ini oluşturur. Bu yüzden nedenleri bilirsek başarı %80'e ulaşacaktır. Tek nedene bağlı çözümler ortaçağ büyücülerinin yöntemidir.